Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, ülkemizi rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın insana gösterdiği saygı, büyüklere gösterdiği hürmet, gösterilmesini istediği hürmet, bu konuyu işlemeye devam ediyoruz. Ve yani burada biz tabii şöyle bir esasımız var. Çok da güzel bir esastır bu. Yaratanı severiz, yaradandan ötürü. Bu esası en güzel tatbik eden Efendimiz Aleyhisselam. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın yarattığı her bir mahluka, insan olsun, hayvan olsun, nebat olsun, hepsine gösterilmesi gereken saygı ve nezaketin en güzelini Efendimiz göstermiştir. Dolayısıyla o çerçevede küçükler büyüklere nasıl davranmalı, büyükler küçüklere nasıl davranmalı, alime, fazıl insanlara nasıl davranmalı, toplum içinde kim kime ne şekilde davranmalı, bunların çok güzel örnekleri Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında sergilenmiş durumda. Bu açıdan yine konuyu Peygamberimizin hayatından, sahabenin hayatından örneklerle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bir mümin, diğer mümin kardeşlerine gereken hürmet ve saygı göstermeli. Onu üzecek ve tahkir edecek hareketlerden de uzak durmalıdır. Bazen bu, tabi eskiden köle efendi vardı, onunla ilgili misaller var. Şimdi amir, memur var, patron, işveren, işçi var. Toplum tabi bu şekilde. Hayat böyle devam ediyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Zuhruf suresinde, nahnu kassemna beynehum ma'ashatuhum ayet-i kerimesinde ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'din derecatin liyettekize ba'duhum ba'den suhriyye. Biz diyor dünya hayatında rızıkları taksim ettik. Bazı insanları akıl bakımından, yönetim bakımından, diğer bir kısım kabiliyetler, istidatlar bakımından diğerlerine üstün kıldık. Niçin? Liyettekize ba'duhum ba'dan suhriye, bazıları diğerlerini istihdam etsinler. Yani kimisi amir olsun, kimisi memur olsun, kimisi patron olsun, kimisi işçi olsun, kimisi bakan olsun, kimisi efendim bakılan olsun ilahireyi. Cenab-ı Hak bu şekilde bir taksimat yapmış. Yani insanlar kuvvet bakımından, maddi kuvvet, manevi kuvvet, akıl kuvveti, zenginlik, mal varlığı bakımından, yani insanlar çeşit çeşit, leşette buyuruyor ayet-i kerimede. Çok farklı seviyelerde, farklı durumlarda insanlar var. Hayata baktığımız zaman bunu görüyoruz. Her tarafta bunu görüyoruz. Alim var, cahil var. Amir var, memur var. İlahirihi. Fakat bu dünya hayatının devamı açısından Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir sistemdir. Eğer Cenab-ı Hak böyle bir sistem koymasaydı, herkes amir olmak isterdi. Kim memur olacak? Herkes patron olmak isterdi, kim işçi olacak? Herkes şoför olmak isterdi, kim yolcu olacak ilahiliği? Burada görüyoruz ki çok zengin bir tecelliyle karşı karşıyayız. Dünya hayatı, yapılacak işler, yapılan işler, insanlar nasıl böyle onların peşine koşturuyor. İşte bakıyoruz kimi fırıncı oluyor, ekmek yapıyor. Kimisi pastacı oluyor, pasta yapıyor. Kimisi temizlikçi oluyor, temizliyor. Kimisi manav, kimisi bakkal, kimisi ilahirihi. böyle insanın ihtiyaçları doğrultusunda bir vazife. Yani belki de Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu bir taksimat bu. Bir vazife paylaşımı var ve herkes adeta arı gibi çalışıyor. Diğer dünya hayatının diğer taraflarında böyle arıların yaptığı işler var, karıncaların yaptığı işler var, bakterilerin yaptığı işler var, kuşların yaptığı işler var. Onlar da bambaşka bir alem. Balıkların yaptığı bir işler var. Yani bu düzenin devam etmesi açısından Cenab-ı Hak her bir cinse, her bir varlığa ayrı bir görev vermiş. Güneşin ayrı bir vazifesi var, ayrı ayrı bir vazifesi var. Ve hiçbirinin diğerinin vazifesini yapması mümkün değil. Yani bir kazma, bir iğnenin işini yapamaz. Bir iğne, bir külün işini yapamaz. Bir farenin yaptığı vazifeyi porsuk yapamaz. Porsuğun yaptığını tilki yapamaz. Aslanın yaptığını fil yapamaz. Onların hepsinin ayrı ayrı bu ayette görevleri var. Diğer hayvanların böyle ineğin, sığ, koyunun, keçinin ilahiri, onların da apayrı vazifeleri var, hizmetleri var. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bu kainat kitabında bunları öylesine tanzim etmiş, öylesine bunları düzenlemiş, yaratmış ve yaratıyor ki buna akıl sır ermesi mümkün değil. Ayet-i kerimede وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ. Yani yeryüzündeki her bir hareket eden canlı ve iki kanadıyla uçan kuşlar hepsi sizin gibi birer ümmettir. Yani onların kendi hayatları var, kendi düzenleri var, kendi yaşayışları var. Üremeleri var, idareleri var. Belki amiri var, memuru var, yemeleri içmeleri var, evlenmeleri ve çoğalmaları söz konusu. Her birisi böyle. Cenab-ı Hak misal veriyor. Ma ferratna fil kitabe min şey. Biz bu kainat kitabında ki en önemli mana bu şekilde müfessirler veriyorlar. Biz kainat kitabında hiçbir şey eksik bırakmadık. Büyük bir saltanat, ilahi saltanat. Yani gökleriyle, yeriyle, yıldızlarıyla, güneşiyle, suyuyla, toprağıyla, nebatatıyla, hayvanatıyla, insanıyla, cinniyle, melekleriyle büyük bir saltanat, ilahi saltanat bu. Buna akıl sermesi mümkün değil. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu bu şekilde tanzim etmiş. Ama böyle olması bizim diğer varlıklara, diğer insanlara saygısızlık yapmamızı gerektirmez. Tam tersine bunu, bu gerçeği bu şekilde kavrayıp bilip konumuz ne olursa olsun altımızdaki insanlara da, üstümüzdeki insanlara da Allah bizden nasıl kabul buyuracaksa, razı olacaksa o şekilde davranmamız lazım. Amirsek memurumuza, memursak amirimize, yani İslam ahlakı neyi emrediyorsa, Peygamberimiz sünneti nasıl bize bir en güzel yolu gösteriyorsa o şekilde davranacağız ve değer vereceğiz. Değer mutlaka değer vereceğiz ve onları üzecek, takip edecek hareketlerden uzak duracağız. Böyle bir hakkımız yok. Çünkü değerli dinleyenlerim, bu zahiri üstünlükler bazen insanları aldatabiliyor. Bazen insanları gurura sevk edebiliyor. Çoğu insan elde ettiği bir makam sebebiyle imtihanı kaybedebiliyor. Yani öğretmen ki müdür oluyor, adamın ahlakı değişiyor. Zulmediyor, haksızlık yapıyor, arkadaşların efendim mağdur ediyor. Durup dururken birden milletvekili bakan oluyor, öç almaya çalışıyor. Sıradan bir öğretim üyesiyken dekan oluyor, öç almaya çalışıyor. Rektör oluyor, öç almaya çalışıyor. Makamına aldanıyor. Halbuki o makamlar bir hizmet mekanlarıdır, hizmet fırsatlarıdır. Onları iyi kullanırsak, imtihanı geçeriz. Kullanamazsak bize zarara uğrarız. Yani ayet-i kerimenin ifadesiyle hasirat dünya vel ahira zelike huvel husranul mubin. Birisine örnek veriyor Cenab-ı Hak. Dünyada da ahirette de hüsrana uğradı. En apaçık hüsran işte budur buyuruyor. Hüsrana uğrarız. Ne olacak? O makamlar, o mevkiler bizim için bir ucup ve gurur sebebi değil, bir hizmet vesilesi olmalı ve oradan Allah'ın rızası nasıl kazanacağımı düşünmemiz lazım. Bakınız Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'a hapislerde kaldı uzun yıllar. Sonra Maliye Bakanı olduğumuz sıra bir büyük bir makam elde etti melikin yanında. İstese o makamda her türlü kötü yapabilirdi. Yani kesesini doldurabilir, kasasını doldurabilirlerdi, kötülük de yapabilirlerdi, günah işleyebilirlerdi. Ama öyle bir manevi terbiye almıştı Yusuf Aleyhisselam, bulunduğu makam onun için Allah'ın rızasını kazanacak bir makam oldu. Yani gelen giden bütün muhtaç insanlara o hazinelerin kapılarını açtı. Onları efendim mağdur etmedi, geri göndermedi boş, elleri boş geri göndermedi. Hepsinden dua aldı. Ve çok seçkin bir peygamber oldu. Allah'ın çok sevdiği, çok seçkin bir peygamberi oldu. Ama o makama aldansaydı belki artık şu ismi Yusuf Aleyhisselam diye anılan bir insan değil, tarihin çöplüğünde bir sıradan bir insan olacaktı. Bu misalleri böyle okumamız lazım. Davud Aleyhisselam bir halifeydi. Devlet başkanıydı. Orada öyle bir imtihan verdi, o kadar güzel kullandı o makamı ki Cenab-ı Hak onu Kur'an-ı Kerim'de övüyor, Süleyman Aleyhisselam'ı övüyor. Süleyman Aleyhisselam bırak böyle sıradan bir müdürlük, bir bakanlık, bir dekanlık, dünyanın saltanatını Cenab-ı Hak onun eline verdi. Ve mulken la yenbeğ ile ahdi min ba'di, kendinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk, bir saltanat Cenab-ı Hak lütfetti. Ama öyle bir tevazuya büründü ki hep yerde oturur, diz çöker, yemek yer ve bir kölenin yediği gibi yemek yerdi. Misaller Kur'an-ı Kerim'de ayetleri bahsediyor. Onun tefsirinde de efendim tefsirlerimiz bu misalleri bize veriyor. Niye bunu veriyorlar? Yani kişi mağrur olmayacak, aldanmayacak ve elde ettiği her imkanla Allah'ın rızasını kazanmaya azmedecek ki zarar etmesin, zarar görmesin. Dolayısıyla bizim sözlerimizi hiç kimse incitmesin. Bu sözlerimiz bu kitaplardan okuduğumuz kadarıyla ahiretimizi mamur etme ve dünya ahiret kendimizi abad etme, kurtarmanın reçeteleri olarak kitaplarımız kaydediyoruz, onu nakletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, hiç kimse bulunmuş olduğu makama, mevkiye, zenginliğe aldanarak diğerini kesinlikle tahkir etmemeli, küçük görmemeli, onu üzecek hal ve harekette bulunmaması gerekiyor. Bir de şu gerçek var, Allah nezdinde yücelik, üstünlük ölçüsü takva olduğundan dolayı takva da kişinin kalbinde ve hayatında Allah'a kulluğunda söz konusu olduğundan dolayı kimin Allah nezdinde daha üstün bir mertebeye, mevkiye sahip olduğunu da biz bilmediğimiz için orada yani işin batini tarafı Allah'a ayan, bize kapalı olduğundan dolayı o noktada da dikkatli olmamız lazım. Kendimizden daha üstün olan insanları, Allah nezdinde takva bakımından üstün olan insanları tahkir etmek suretiyle ikinci bir hata yapma tehlikesi var. Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu Hucurat Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, ey müminler başkalarını alaya almayın, onlara efendim dala geçmeyin. Ey kadınlar, siz de başkalarıyla, başka kadınlarla dala geçmeyin. Onları tahkir etmeyin, küçük görmeyin. Çünkü o istihza ettiğiniz, alaya aldığınız, dala geçtiğiniz, küçük gördüğünüz kişiler Allah nezdinde sizden daha hayırlı olabilir. Neden biliyorsunuz bunu? Elinizde bunu bilecek bir şey yok, imkan yok. Kardeşlerinizi kınamayın, onları ayıplamayın diye ayet-i kerimeler böyle peş peşe devam edip gidiyor. Burada da dikkatli olunması gerektiği anlaşılmış oluyor. Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir titizlik göstermiştir. Mağrur bin Süveyd şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben diyor Ebu Zer radıyallahu anh'ı üzerinde değerli bir elbiseyle gördüm. Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de vardı. Kendisine bunun sebebini sordum. Ebu Zer hem kendisi güzel bir elbise giymiş, hem de yanında kölesi ona da aynı değerde bir kumaştan elbise diktirmiş, o da giymiş. Niçin böyle yaptın Ebu Zer diye sordum. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birini annesinin zinciriğinden dolayı ayıplamıştım. Bunun üzerine Nebi-i Zişan Efendimiz bana, ey Ebu Zer, sen kendisinde cahiliye ahlakı, cahiliye huyu bulunan bir kimsesin. Onlar sizin hizmetçileriniz ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin. Onlara üstesinden giremeyecekleri şeyleri yüklemeyiniz. Şayet yükleyecek olursanız kendilerine yardım ediniz buyurdu. Dolayısıyla bundan dolayı da ben böyle yaptım diyor. Bu bahsettiği hadise de kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Bilal Habeşi ile aralarında geçen bir olay, ufacık bir münakaşa oluyor Hazreti Ebu Zer ile Hazreti Bilal arasında. Ve o sırada da Ebu Zer Efendimizin dilinden ey siyahi kadının çocuğu diye Bilal Habeşi'ye böyle bir zenci kadının çocuğu diye efendim bir hakaret içeren bir cümle sadır oluyor. Sonra tabi Hazreti Bilal gidiyor, durumu peygamberimize arz ediliyor ki ya Resulallah diyor, Ebu Zer böyle dedi diyor, incindim diyor, gönlüm kırıldı diyor. Hazreti Bilal Resul Efendimiz çok sevdiği bir sahabi, müezzini, Ebu Zer de böyle. Efendimiz Ebu Zer'i çok severdi. Sonra Bilal'i çağırıyor. Ey Bilal diyor, niçin böyle yaptın diyor. Ben diyor, sen de diyor, cahiliye huyu bulunan bir kimsesin galiba diyor. Hala bunu atamadım üzerinden diye. Söyleyince Ebu Zer Efendimiz çok üzülüyor. Böyle bir sözü söylediğinden dolayı çok pişman oluyor. Hazreti Bilal'in yanına geliyor, özür diliyor. Başını yere koyuyor. Diyor ki ey Bilal diyor, sen diyor o ayaklarına şu başıma basmadan ben diyor başımı kaldırmam. Ben bir hata yaptım. Bundan tövbe ediyorum, vazgeçiyorum, özür diliyorum diye. Sonra helalleşiyorlar tabi. Tabi öyle bir olay yaşandığından dolayı da Ebu Zer radıyallahu anh çok zeki bir sahabe, çok züht sahibi sahabe. Efendimizin oradaki o sözünün gereği neyse ömrünün sonuna kadar böyle yapmaya devam ediyor. Çok hatırası var Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin. Böyle yine bir seferinde bir deve var yanında, etrafında insanlar var. Tabi Resul Efendimizin vefatından sonra konuşuyor onlara, bazı nasihat ediyor. Ve diyor ki ben diyor sevgilim, dostum diyor, Allah Resulü'nün diyor şöyle buyurdu onu duymuştum diyor bir sohbette. Dedi ki bir malın 3 tane varisi vardır. Birisi 3 sahibi var. Yani o malın 3 ortağı, ya yani hak sahibi olan var. Birisi bizzat o malı kazanan kişinin kendisi. İki öldüğü zaman malın miras bırakacağı varisi. Üç de kader. Kader. İnsan öldüğü zaman, malını miras bıraktığı zaman varislerini yapacağını bilemez. Ona hayran mı harcar, şerri mi harcar bilinmez. İki, kaderin insanın malının başına neler getireceğini bilemez. Yani bakıyorsun insanlar iflas ediyor, varken yok oluyor. Ne büyük acılar oluyor, yangınlar oluyor, sel felaketleri oluyor, depremler oluyor. Kaderin insanın üzerine, malı, mülkü üzerine neyi getireceği yine meçhul, bilinemez. Dolayısıyla Efendimiz diyor ki bu 3 tane diyor malın ortağı vardır diyor. Onun için ey Ebu Zer diyor, sen aklını çalıştır, bunlar içerisinde o maldan en çok istifaden sen ol, en çok zarar gören sen olma demişti diyor. Hazreti Ebu Zer bunu anlatıyor. Anlattıktan sonra da diyor ki arkadaşlar biliniz ki benim yeryüzünde şu deveden başka sahip olduğum hiçbir malım mülküm yok. Ben de diyor bunu diyor Allah yolunda şimdi infak ediyorum ve bu mal hakkında en çok kâr edenin de kendim olmasını istiyorum. Böyle bir sahabe Ebu Zer radıyallahu anh. Dolayısıyla Resul Efendimizin hatırlatmalarını, öğütlerini de can kulağıyla dinliyor ve onu da en güzel şekilde tatbik ediyor. Bir insanı ırkından ve renginden dolayı kınayıp ayıplamak dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Çünkü bunlar Allah'ın tecellisidir. Renk, ırk, cinsiyet gibi doğuştan gelen özellikler kınama sebebi asla olamaz. Bunları tenkit, yaratıcıyı tenkit etme anlamına gelir. Bir insanın cemiyet içindeki mevki ne olursa olsun, eğer Müslümansa bütün müminlerin kardeşidir ve ona gereken ihtiram gösterilmelidir. Allah muhafaza eylesin. Tabii insan cehalet çok fazla, kıymetli dinleyenler. Hepimizde var bu cahillik. Bazen insanın renginden dolayı takılıyoruz. Bazen boyundan, bazen bosundan, bazen zayıflığından, bazen şişmanlığından, saçının renginden, ilahirihi böyle gözünün durumundan takılıyoruz. Ve orada işte güzel, çirkin falan gibi bir şey söylemeye yelteniyoruz. Bunlar kesinlikle doğru olmayan şeyler. Çünkü Allah'ın tecellisi. Yani kimisi uzun olur, kimisi kısa olur, kimisi şişman olur, kimisi zayıf olur. Renk farklı farklı olabilir. İlahirihi bunlar Yüce Rabbimizin bu hayattaki tecellileri. Onlar Allah'ın yaratmasıdır. Halkullah'tır. Onlara karşı hep saygılı olmalıyız. Onlar bir kusur değil. Böyle olmalı. Yani Allah'ın yaratmasını kesinlikle bir alay konusu, bir tahkir konusu asla yapamayız. Böyle bir hakkımız söz konusu değil. Hatta Allah'ın hiçbir mahlukunu tahkir edemeyiz. Yani akrebini bile, yılanını bile, çıyanını bile, domuzunu bile tahkir edemeyiz. Çünkü Allah onlar Allah'ın mahlukatıdır. Onlar Allah yaratmıştır. Burada yine Bayezid Bistami'nin çok güzel bir hatırası vardır. Bir gün yoldan giderken karşısında böyle soluyan bir kelp, bir köpek denk geliyor. Ve onu görünce Bayezid biraz kenara çekiliyor. Yani üzerime gelmesin veya dokunmasın diye. Tam geçecekken duruyor ve hal diliyle konuşmaya başlıyorlar. Tabii burada konuşan Bayezid'in kendi iç dünyası konuşuyor. Diyor ki ey Bayezid diyor. Niçin diyor geri çekildin? Niye benden uzaklaştın? Eğer diyor yani beni tahkir ettiğin için, beni değersiz gördüğün için diyor çekildinse diyor. Hatta önce şunu söylüyor. Eğer diyor yani şu salyam sana elbisene dokunur diye çekiniyorsan, benden korunmaya çalışıyorsan merak etme diyor. O sana dokunsa da bir kova suyla onu temizlersin, tertemiz olur. Merak etme diyor. Ama diyor eğer beni tahkir ettiği için, beni değersiz gördüğün için beni uzak duruyorsan, çekiniyorsan bu kalbinde o kadar büyük bir maraz ve efendim kirliktir ki bunu diyor ırmaklara akıtsan diyor onu temizleyemezsin. Onun için diyor sen diyor hiçbir mahluku değersiz görme, küçük görme. Hepimiz Allah'ın mahlukuyuz diye hal diliyle konuşuyor tabii. Bayezid de onun üzerinden bize nasihat vermiş oluyor. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin yaratması muhteşemdir, güzeldir. O güzelliği görmek lazım. Bu kesinlikle bir ayıplama, bir tahkir sebebi olmamalıdır. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının kendisi için ayağa kalkmalarını istememiştir. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir baston olduğu halde yanımıza geldi. Biz de onu görünce ayağa kalktık. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Farisilerin büyüklerinin yaptıkları gibi yapmayın buyurdu. Bir başka rivayet ise birbirlerine tazini bulunan acemler gibi yapmayın buyurmuştur. Yani benim için kalkmayın, yerime kalkmayın diye rivayetler var. İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da. Fakat Fahri Kainat Efendimizin kızı Fatıma ve azatlısı Zeyd bin Harise gibi bazı sahabileri karşılarken ayağa kalktığı da görülür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hakemlik vazifesiyle görevlendirdiği Sa'd bin Muaz hakkında Ensar'a hitaben Efendiniz veya en hayırlınız için ayağa kalkınız buyurmuştur. Buhari'de geçiyor. Dolayısıyla bu rivayetlerde biraz sanki uyuşmazlık var gibi gözüküyor. Birbirine muhalif gibi gözüken yukarıdaki iki grup rivayeti değerlendiren alimlerimiz bilhassa ilim, ahlak ve fazilet sahibi kimselerle birlikte cemiyetin faydası için çalışan makam ve mansıp sahibi zevata gösteriş ve tazim niyetiyle değil de hürmet ve muhabbet ısrar etme düşüncesiyle ayağa kalkmanın caiz olduğunu söylemişler. Mesela İbn Hacer Fetül Bahar'da bu izahı yapmış. Efendimizin zat-ı alileri için ayağa kalkılmamasını istemesi ise onun ülvi tevazunun bir eseridir. Bundan daha önemlisi de önceki toplumların büyüklerine gösterdikleri aşırı tazim sebebiyle şirke ve putperestliğe düşmüş olmaları. Peygamberimizin de ümmetini bu gibi tehlikelerden korumak istemesidir. Öte yandan saygı ve hürmet addederek söylenen bir takım aşırı övgü ifadelerinden uzak durmak gerekir. Zira yerinde ve kararında yapılan medihler, övgüler bir tarafa, gerçeklik payı bulunmayan yersiz övgülerin yanıltıcı ve güven zedeleyici bir tavır olduğu ortadadır. Peygamberimiz Aleyhisselam huzurunda bir şahsı aşırı övüyor birisi. Resulü Efendimiz Aleyhisselam ona şu cevabı veriyor. Yazıklar olsun sana. Arkadaşın boynunu vurdun diyor. Bu sözü 3 kez tekrarlıyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra şu uyarıda bulunuyor. Şayet biriniz bir kimseyi övmeyi, methetmeyi çok istiyorsa öyle sanırım ki o şöyle şöyle iyidir desin. Bu sözünü methettiği şahsın o sıfatlara muttasıf olduğunu bilerek söylesin. İç yüzünü ise Allah bilir ve ameline göre hesaba çeker. Binaenaleyh herhangi biriniz Allah'ı şahit tutarak hiç kimseyi tezkiyle methetmesin buyuruyor. Yine bir başka rivayette de birbirinizi ölçüsüz bir şekilde methetmeyin. Zira bu durum methedileni öldürmek gibidir buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerim, dal kavuçça yapılan övgü çoğu kez methedeni yalan söylemeye, methedileni de kibir ve gurura sevk eder. Yalan, kibir ve gurur gibi kötü vasıfların insanı manen ve maddeten zaafa uğrattığı da ortadadır. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz aşırı derecede methedenlerin yüzüne toprak saçılmasını, yani bundan menfaat umanların beklentilerinin boşa çıkarılmasını, övgülerin itibar edilmemesini istemiştir. Hatta Efendimiz kendisini ölçüsüz bir şekilde övmemeleri için ashab-ı kiramı manidar bir şekilde uyarmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'ın yanına geldi ve ey Efendimiz, ey Efendimizin oğlu, ey en hayırlımız, ey en hayırlımızın oğlu diye ona övgüde bulundu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam, ey insanlar, Allah'tan korkunuz. Şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Yemin olsun ki beni Allah'ın bana verdiği makamın üzerine çıkarmanızı istemiyorum. Parakend Efendimiz'in bu husustaki bir başka uyarısı şöyle. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi siz de beni övmeyin. Ben ancak Allah'ın kuluyum. O halde bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Şahitlik ederim ki Muhammed de Allah'ın kulu ve Resulüdür. Kıymetli dinleyenlerim, görüldüğü üzere Nebi Ekrem Efendimiz sadece gerçek vasıflarının dile getirilmesini istemiş. Yüce Zatı hakkında yapılacak abartılı övgülerde insanlar sakındırmıştır. Zira vaktiyle Hristiyanlar Peygamberleri Hazreti İsa'ya uluhiyet isnada bulunmuşlar ve onu Allah'ın oğlu telakki ederek aşırılığa düşmüşlerdir. Dolayısıyla saygılı ve hürmetkar olmak, İfrat ya da tefrit sayılabilecek davranışlardan kaçınmakla, yani itidale ulaşmakla mümkündür ki bu da sünnetin tespit ve ilan ettiği, Efendimizin hem yaşadığı hem de tavsiye etmiş olduğu bir yoldur. Cenab-ı Hak bizi bu yolda, yani sırat-ı müstakim olan, dosdoğru yol olan İslam yolunda aşırılıklara düşmeden, sevgimizde, nefretimizde, övgümüzde, saygımızda, hürmetimizde aşırılığa gitmeden olması gerektiği şekilde en güzelini yapmayı Cenab-ı Hak bize lütfeylesin diyor. Tekrar sizleri dinlerimi, hürmetlerimle, muhabbetlerimi selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.